Ayrım 23, sayfa 306. Tarık, 6 Ekim 1978, Londra. Cuma günü her zamanki saatte dükkana giren Meral, kocasının telefonda hararetli hararetli konuşurken buldu. Tarık, tepesinin atmak üzere olduğu zamanlarda hep yaptığı gibi çenesini öne çıkarmış, sakalını çekiştiriyordu. Aralarına amalar ve evet amalar serpiştirilmiş kısa ve sert cümlelerle konuşuyordu. Hattın öbür ucundaki her kimse konuşmanın çoğunu o yapıyor gibiydi. Meral sessizce geçip arka tarafa seyirtti. Sefer tasını açıp kocasının öğle yemeğini hazırlamaya başladı. Mantı getirmişti bugün ama tereyağlı sosa her zamankinden fazla biber koyduğu için Tarık'ın beğenmeyeceğinden endişe ediyordu. Sofrayı kurduktan sonra eline bir bez alıp rafların tozunu almaya girişti. Kolundaki altın bilezikler her hareketinde şıngırdıyordu. Hazır makarnaları, konserve etleri, soya sosunu, akçaağaç şurubunu, arpacık soğanı kavanozlarını inceledi. Tekini bile ağzına sürmüştüğü yoktu. Kim alır ki böyle şeyleri diye sormuştu bir keresinde. Modern kadınlar diye yanıtlamıştı Tarık. Mutfağa girecek zamanları yok. Akşam geçerken uğrayıp iki kutu ton balığı alıyorlar. Evde göbek salatanın üstüne koyuyorlar. Adına da yemek diyorlar. Meral bunların nasıl kadınlar olduklarını merak ediyordu. Nasıl ailelerden geliyorlardı acaba? Erkek dergilerindeki cıbıl kadınlar bile onu kocalarına karılık etmeyen bu modern kadınlar kadar şaşırtmıyordu. Birileri o dergilerdeki kızları kandırıyor olmalıydı anadan üryan poz vermeleri için. Düşmüş kadınlardı onlar. Ama modern kadınlar farklıydı. Para kazanıyor, araba kullanıyor, şık şıkıdım giyiniyorlardı. Kimileri çocuk bile doğuruyordu ama kocalarına bir biber dolması yapmayı bile bilmiyorlardı. İçten içe eltisinin de onlar gibi olduğundan şüphelenirdi. Tam adını koyamadığı başına buyruk bir yan vardı pembede. Sakin bir denizin dibindeki akıntı gibi. Pembenin kocası da hayırsızın tekiydi ya, bunca zamandır eve gelmiyordu. Zaten ondan önce de pek etrafta göründüğü yoktu. Kendi kocası öyle değildi. Her an başlarındaydı çok şükür. Hanım diye seslendi Tarık. Ayize elinde, hala elinde. Ne var? Kapısını yana doğru eğerek kapıyı işaret etti Tarık. Üç müşteri gelmişti. İki oğlan bir de kız. Ne kadar gençler diye geçirdi aklından Meral. Oğlanlardan birinin kaşlarında gümüş hızma, tepesinde de egzotik bir kuşun yuvasını andıran bir tutam turuncu saç vardı. Diğer oğlan zayıf ve uzundu. Afgan cepkeninin altına hiçbir şey giymemiş, kılsız bağrını açmıştı. Kızınsa kuzguni siyah saçları, kağıt gibi solgun bir teni, yırtık çorapları ve onlarca dövmesi vardı. Meral onları görmek istemiyormuş gibi gözlerini kapattı. Bizi sevmediğine bahse girerim diye mırıldandı yürüteç. Vah vah korkuttuk mu sizi hanım teyze dedi Aygi Pop tezgaha yaslanıp. Ses tonu yarı suçlayıcı yarı alaycıydı. Genç adamın soluğunda bira ve tütün kokusu çarptı Meral'in burnuna. Elinde olmadan geriledi. Yan gözle kocasına baktı. Tarık hala telefondaydı. Kapatacakmış gibi durmuyordu. Evet ne istiyorsunuz diye sordu Meral temkinli bir şekilde. Zencefilli bira var mı diye sordu yürüteç. Yok zencefil bira. Sesi titrek ve güvensizdi. Ne istedikleri hakkında hiçbir fikri olmadığı için baştan yok demek işine gelmişti. Ama bu arada Aygi Pop gazlı ve alkolü içeceklerin bulunduğu dolabı keşfetmişti bile. Hey bayan burası bira dolu. Ne diye yok diyorsun? Belki de hepsini kendisi içecektir dedi yürüteç burnunu karıştırarak. Salaklık etme diye araya girdi Tobiko. Haki başörtüsü ve delici bakışlı, koyu gözleriyle Yunus'u getirmişti bu kadın Tobiko'nun aklına. Ne kadar da düşünceliydi ufaklık son zamanlarda. Neydi acaba o sözünü ettiği sır diye meraklandı ve daha fazla soru sormadığına pişman oldu. Belki de çocuğun sırrını ona açmadığı daha iyi olmuştu. Aslında bakılırsa bazen bir daha görüşmemenin Yunus için daha hayırlı olacağını düşünüyordu. Tezgahın arkasındaki rafları göstererek bir paket fındıklı gofret alabilir miyim lütfen dedi Tobiko. Meral Tobiko'nun ardından Aygi Pop'la ilgilenirken yürüteç iki nugat bar, bir diş fırçası ve bir kutu ayakkabı boyası yürütmüştü bile. Ayrıca bir paket dondurulmuş sosisi ceketinin içine sokuşturmuştu ama buzlar çözülmeye başlayıp her yerini ıslatınca pişman olmuştu yaptığını. Koy onları geri diye fısıldadı Tobiko. Kafayı mı yedin kızım diye isyan etti yürüteç. Bu insanları soymanı istemiyorum, bana Yunus'u hatırlatıyorlar. Hayda saçmalama. Hayır dedim. Kavgaları Tarık'ın Davudi sesiyle bölündü. Ellerini arkasında kavuşturmuş, tesbihle oynayarak yaklaştı yanlarına. Buyursunlar, buyursunlar dedikten sonra karısına dönüp en kibar İngilizcesiyle sordu. Evet ne var bakalım burada? Fındıklı gofret diye açıkladı Meral paketi küt diye tezgaha bırakırken. Tarık başını salladı. Tamam ben hallederim. İsteksizce toz alma işine geri döndü Meral. Gazetelerin yanında bulduğu iki nugat bar, bir diş fırçası, bir kutu ayakkabı boyası ve bir paket sosise bir anlam veremedi. Bunları yerlerine koyarken bir yandan da müşterilerle keyifli bir sohbete girişmiş olan kocasını izliyordu. Zencefilli bira ve fındıklı gofrete ek olarak bir paket sigara, kibrit ve çubuk kraker aldı. Punklar çıkarken el salladılar. Meral de el sallayarak karşılık verdi gayri ihtiyari. "Şunlara bak," diye homurdandı Meral arkalarından. "Ne biçim kılıklar?" Tarık omuzlarını silkti. "Gençler, kanları kaynıyor, ne yapacaksın?" "Genç ve İngilizler," diye geçirdi aklından Meral. Eğer kendi çocuklarından biri böyle giyinecek olsa küplere binerdi kocası. Meral tutarlıydı hiç değilse. Evde, sokakta ya da dükkanda hep aynı kişiydi. İnsanın derisini nasıl küpelerle delik deşik ettiğini, çengelli iğnelerle tutturulmuş lime lime giysilerle dolanabildiğini anlaması mümkün değildi. Karısının aklından geçenlerden habersiz ayakta yemeğine yumuldu Tarık. "Of, çok acıymış. Şöyle oturup yavaş yavaş yesene. Zamanım yok, dükkanı birkaç saatinde sana bırakmam gerekecek." "Nasıl yani, duramam ben, burada ocakta yemeğim var." "Kızlar evde değil mi, onlar baksınlar," dedi Tarık. "Bu iş mühim hanım, dağıtımcılarla bir pürüz çıktı. Bugün bu meseleyi halletmezsem yarın satacak bir şey olmaz. Ne süt gelir, ne tereyağı, ne yumurta, anlıyor musun?" "Nereye gidiyorsun peki şimdi?" diye sordu Meral. "Londra'nın ta öbür ucuna," dedi Tarık hoşnutsuzca. Metrodan hoşlanmadığı için otobüse bindi Tarık. Ölünce zaten girecektik yerin altına, daha yaşarken girmenin ne alemi vardı? Gitmekte olduğu bölgeyi hiç bilmiyordu. Yol uzun, otobüs yavaştı ama hiç değilse şoförler grevde değildi yine. Ufacık bir anlaşmazlıktan öte olmayan bir hususu çözmek için bunca yol gitmek için için zoruna gidiyordu. Vardığında müdürle yapacağı konuşmayı planlıyordu kafasında. Telefonun diğer ucundaki adam onlarla artık sözleşmesi olmadığını iddia etmişti. Gerizekalı Tarık cebinden katlanmış bir kağıt çıkarıp kontrol etti. Kontratı gözlerine soktuğunu nasıl mahcup olacaklardı. Kim bilir, belki de gönlünü almak için özel bir indirim teklif ederlerdi. Ne olursa olsun bu karışıklığı bir an önce çözmesi şarttı. Bulunduğu yere tırnaklarıyla kazıya kazıya gelmişti. Yılların alın teri ve göz nurunun ciğersiz bir memur tarafından bozulmasına izin veremezdi. İki otobüs değiştirdikten sonra Richmond semtine ulaştı. Hava serindi ama beklenmedik şekilde güneş açmıştı öğleden sonra. Ana cadde üstünde hazır bulmuşken ılınmanın tadını çıkaran insanlar vardı. Tarık minik kırmızı burunları, solgun tenleri ve her zaman fazla ince görünen kıyafetleriyle İngiliz çocuklarına baktı. Türk anneler sokağa çıkarmadan önce bebeklerini hırka üstüne hırka giydirir, bir de battaniye örterlerdi. Halbuki İngiliz anneler için alta bir şort, üste ince bir ceket yeterdi, artardı bile. Bazen çorap bile almazdı çocuklarının ayaklarında. Nasıl oluyor da donmuyorlardı? Soğuğa dayanıklılık da mı kültüreldi yani? İşte bunu bir türlü almıyordu Tarık'ın aklı. Bir kafede durup bir çay içmek iyi olurdu şimdi ama para harcamak istemiyordu. Kara günler için kenara iki kuruş koyma fikrine ve iradesine sahip tek kişiydi koca sülalede. Halil kendi derdindeydi. Avustralya'da yaşamını kurmuştu. Hiç arayıp sorduğu yoktu bir şey lazım mı diye. Adem desen ondan çoktan umudu kesmişti. Kumar oynuyor, kazandığını o Rus dansöze yediriyordu. Azimle yürüyerek sıra sıra birbirinin aynı tuğla evleri geçti. Ana caddenin aksine burada hiç yaya yoktu, terk edilmiş gibi görünüyordu. Yokuşun sonundaki sinema bile başka bir çağdan kalmış bir emanet gibi duruyordu. Çok eskiydi bu şehir, çok. Geçmişin izleriyle doluydu. Bir keresinde arka bahçedeki çiçek tarhlarını çapalarken şarapnel parçaları bulmuştu Tarık. Meral'in dükkanda ne yaptığını merak etti. Eğer kocasına yardım edecekse İngilizcesini ilerletmesi gerekiyordu. Belki de ona bir cep sözlüğü alıp her gün 5-10 sözcük ezberlemesini sağlamalıydı. Bunca yıldır kendi ufak dünyasında yalnızca Türkçe konuşarak idare etmişti karısı. Ama artık bundan daha fazlasını yapması gerekiyordu. Ne de olsa yaşlanıyordu Tarık. Üstelik artık iki aileye birden bakıyordu. Hem kendi ailesine hem kardeşininkine. Güneş kalın gri bulutların ardında kayboldu. Tarık kaşlarını çatıp gökyüzüne bakınca fırtınanın yaklaşmakta olduğunu fark etti. Adımlarını hızlandırdı. Toplantı gergin geçti. Müdürü görmesine izin verilmedi. Hayal kırıklığına uğrayan Tarık sözleşmesini müdür yardımcısına gösterdi mecburen. Onlar da şirketin anlaşmayı tek taraflı lağvetmesine izin veren maddeyi işaret ettiler. Tarık başka bir dağıtımcı bulmakla tehdit etti. Onlar da nasıl isterseniz dediler. 20 dakika sonra binadan çıktığında asabı bozuktu. Sağa sola sorması, diğer dükkan sahiplerine danışıp yeni bir dağıtım şirketi bulması gerekecekti. Bu ruh haliyle sokağın ucundaki sinemaya yaklaştı. Afişe bakmak için yavaşladı. Harry Houdini hakkında bir film oynuyordu. Siyah beyaz. Yedinci sanata pek düşkün değildi ama bu meşhur sihirbazı merak ediyordu. El ve ayak bileklerinden zincirlenmiş halde baş aşağı sarkıtıldığı su dolu havuzdan sağ salim çıkmayı başaran biri nasıl ilgisini çekmezdi ki? İçeri girip etrafa bakındı. Birkaç fotoğrafın eleştiri yazısının asılı olduğu bir pano vardı duvarda. Bunları incelerken filmin sessiz olduğunu öğrendi. Düş kırıklığına uğradı. Bu eski püskü şeyleri kim seyrederdi ki? Bu soruya yanıt verircesine tam o anda salonun girişindeki perdeler açıldı. Bir İngiliz çift yürüdü dışarı. Film bitmişti. İçerideki bir avuç seyirci çıkıyordu. Çiftin hemen ardında bir kadın gördü Tarık. Gözlerini yere dikmiş, çıkışa doğru süratle ilerliyordu. İnanması güçtü ama yengesiydi bu. Tarık gayri ihtiyari bir hamle yaptı pembeye doğru. Tam seslenip burada tek başına ne işi olduğunu soracaktı ki bir adam dikkatini çekti. Orta yaşlı, uzun boyluydu. Pembeye yaklaştığını gördü. Bir şeyler mırıldanıp bir kağıt uzattı ona. Pembe de gülümseyerek alıp cebine attı notu. Tarık arkalarından baka kaldı, şaşkın ve suskun. Kimdi bu adam? Türk ya da Kürt değildi, orası kesin. Ne mahalleden biriydi, ne de akrabadan. İngiliz'e benziyordu sanki. Kesin ecnebiydi, ne oluyordu yahu? Sinemanın kapısına ulaştığında pembenin sağa, yabancının ise sola yönelmiş olduğunu gördü. Kafası karmakarışık halde öylece kala kaldı. Hemen arkasındaki ilan tahtasında dünyada hiçbir şey Huduni'yi mahkum edemez yazıyordu. Ayrım sonu sayfa 312.